gerçekten. Dolayısıyla adımız bile uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. İşte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olalım. Sizler de katılın programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz, program boyunca ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizleri bulmanız, bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz.
Defteri kitabı sarı çizmeli Mehmet Ağa bir gün hesabı. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmet'a bir gün öder hesabı.
15.9'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Hemen stüdyo konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım istiyoruz. Uluslararası Eğitim Programları Uzmanı Sayın Gamze Adlı bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş buldum.
Evet, bugün gençlik değişimleri projelerinden söz edeceğiz. Daha önce de birazcık konuşmuştuk ama şimdi Erasmus'tan farklı mıdır? Erasmus Plus'tan farklı bir program mıdır bu?
Aslında bunu şöyle özetlemekte fayda var. Her şeyden önce geçtiğimiz programda Avrupa Gönüllü Hizmeti'ni konuşmuştuk. Bugün gençlik değişimleri konusuna değineceğiz. Bu iki program da Erasmus Plus çatısı altında toplanmış eğitim ve gençlik programlarından aslında iki tanesi. Hı hı. Erasmus Plus bunların genel çatısı. Özellikle Türkiye'de 2003 yılından beri Ulusal Ajans'ın kurulmasıyla birlikte aktif olarak bu programda yer alıyoruz. Ve Avrupa Birliği ülkeleri de aynı şekilde projeler kapsamında programları gençlerin aktif katılımını sağlıyor ve destekliyor. Dolayısıyla Erasmus Plus aslında bu iki programın ve içinde daha başka programların da olduğu projelerin ana çatısı.
Evet, dolayısıyla o zaman bu çatı altındaki tüm projeleri zamanımız el verdiği ölçüde umuyorum konuşacağız ama öncelikle bugün gençlik değişimleri, hı hı, diyeceğiz. Nedir gençlik değişimi?
Aslında biraz adından da anlaşılacağı gibi farklı ülkelerden genç grupların bir araya gelerek hem kültürel hem sosyal hem fiziki ve belki sportif alanlarda, hı hı, farklı yine temalarda etkileşimlerini sağlamak, onların birbirlerini, kültürlerini tanımasını sağlamak amacıyla yapılmış yine bir proje. Bu projelerin üretiminde aslında bu sefer iki taraftan bahsedeceğiz. Çünkü Avrupa Gönüllü Hizmeti'nde başvuru yapmak isteyen gençler neler yapabilirden konuşmuştuk. Evet. Bu sefer iki tarafımız var. Yani isterse gençler proje üreten tarafta olabilirler, isterlerse üretilmiş bir projeye de dahil olabilirler.
Evet. O zaman önce projelerden söz edelim isterseniz. Tamam. Ne tür projeler üretebilirler?
Yine geçtiğimiz sefer de aslında biraz konuştuğumuz gibi temalar çok çeşitli. Eğer arzu ederlerse herhangi bir sanat dalı üzerine, herhangi bir sporla ilgili proje olabilir. Veyahut da üzerinde konuşup tartışmak istedikleri, bir farkındalık yaratmak istedikleri sosyal sorumluluk alanında bir projeyle ilgili üretimde bulunabilirler. Temalar çok çeşitli olabileceği gibi arzu ederlerse proje üretmek yerine hali hazırda başka ülkelerde yine programa dahil olan diğer ülkelerde var olan projelerden birisine grup olarak bu sefer başvurarak gidip orada faaliyetlere katılabilir. Hem ülkemizi, ülkelerini, bulundukları ya da nereden başvuruyorlarsa gittikleri ülkeyi tanıtabilirler. Hem de bulundukları yerdeki gençlerle etkileşimde bulunarak mevcut çerçevede neyse konu, o konu üzerinde konuşarak kendilerine bir takım kazanımlar elde edebilirler.
Ne güzel. Kaçarlı gruplar halinde katılabilirler.
Bu programda projeyi hazırlayan taraf belirleyicidir. Kaç kişilik gruplar gelmesi gerektiğine dair. Fakat komisyon şöyle der. En az 4 kişilik gruplar olmak zorunda. Bir de başlarında ekip lideri bulunması, hı-hı, gerekiyor. Dolayısıyla ekip lideri haricinde en az 4 kişilik bir grubunuz olması gerekiyor.
Gerekiyor. Peki hangi ülkelerle gerçekleşir bu proje?
Bu konuda biraz geçen sefer hani Avrupa Birliği üyesi ülkeler demiştim. Daha genel geçmiştim, hı-hı, ama birazcık detaya inmekte fayda var. Avrupa Birliği üye devletlerini zaten biliyoruz. Hani bu üye devletlerin haricinde de program ülkeleri var. Başvurabileceğiniz ya da davet edebileceğiniz projenize. Bunlar hangileri? Çok kısa hemen geçeyim. Örneğin program ülkelerinde Makedonya, İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsviçre ve Türkiye var. Hı hı. Türkiye tam program üyesi gibi yararlanır bu projelerden. Bir de komşu ortak ülkelerimiz var. Bunlar da işte Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Kosova, Karadağ, Sırbistan gibi komşu ülkeler kapsamında daha sayamadığım birkaç tane daha ülke var. Bu programlardan faydalanabilirler. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Bir proje yapmaya karar verdiniz. Kendi yerelinizde yapıyor olmanız gerekiyor eğer siz başvuransanız. hangi ülkelerden ortaklar çağırmalıyım ya da çağırayım bu projede daha verimli olur dediğiniz noktada bütün bu ülkeleri kapsama alabilirsiniz.
Çok güzel. Peki yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde uluslararası projeler de yapabiliyorlar galiba, değil mi? Onlara
aynen
da katılabiliyorlar.
Öyle. Aynen öyle. Bir fikriniz var. Örneğin biz daha önce yaptığımız projelerden bir tane örnek vereyim. Ebru sanatı ile ilgili bir proje yapmak istedik. Biliyorsunuz Türkiye'de de çokça ilgi gösterilen ama belki bir noktada yurt dışında çok tanıtamadığımız ya da tanınsa da hani gençlerin birebir evet. yapma fırsatı bulamadıkları bir sanat dalı. Bunu hem tanıtalım, hem geldiklerinde gençler pratik etsinler, hem de onların sanatlarını öğrenelim, onlar da bize kendi el sanatlarını öğretsinler gibi bir fikirden yola çıkıp bir haftalık bir program, bir proje üretiminde bulunduk. Yurt dışından belli ülkeleri davet ettik. Bu ülkelerden katılımcı gençler geldiler ve hep birlikte yerelde bu projeyi gerçekleştirdik. Hem sanatı, hem Türk kültürünü, hem buradaki işte gelenek göreneklerimizi tanıtırken bir taraftan da onların kendi bakış açılarını, sanatla ilgili duygularını, bununla ilgili yerelde onların sanatlarında hangi örnekler var onları tanımış olduk. Dolayısıyla eğer gençler bir grup kurup biz de proje üretmek istiyoruz derlerse bir tema belirleyip benim bir proje fikrim var dedikleri noktada
peki,
başvuru yapabilirler.
Her zaman tema belirleyip başvuru yapabiliyorlar mı yoksa belirli zaman dilimlerinde mi bu başvuruların gerçekleşmesi evet. gerekiyor?
Güzel bir soru sordunuz. Onu da detaylı bir şekilde söyleyeyim. Eğer projeniz Mayıs ve Eylül ayları arasında gerçekleştirmesini planlıyorsanız, yani aktivitenizi Mayıs ve Eylül tarihleri arasında bir noktada gerçekleştirmek istiyorsanız Şubat tarihindeki başvuru döneminde başvuru yapmanız gerekiyor. Eğer Ağustos-Aralık ayı arasında bir proje gerçekleştirmek istiyorsanız o zaman Nisan'da başvurunuzu yapmış olmanız gerekiyor. Eğer ki projeniz 1 Ocak'la 31 Mayıs yine Ocak-Mayıs tarihleri arasında bir döneme denk gelecekse öyle planlıyorsanız aktivitelerinizi o zaman da başvurunuzu Ekim itibariyle tamamlamış olmanız gerekiyor.
Yani yılda 3 kez başvuru yapabilecekler.
Evet.
Peki yabancı dil olayını nasıl çözüyorsunuz? Şart mıdır yabancı dil?
Yine güzel bir haber. Yabancı dil zorunluluğu yok bu programda da. Genelde biz bu projede tabii ki gençlerin daha aktif katılımını sağlayabilmek için bir nebze de olsa İngilizce biliyor olmalarını arzu ederiz. Ama bilmiyor da olsalar programa katılabilirler. Zaten genellikle de ekip liderlerimizi gönderirken gençleri ya da burada ağırlarken daha İngilizcesi iyi olan kişilerden seçiyoruz ki herhangi bir şekilde aktivite sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanırsa onlar çeviri anlamında da aktiviteye katılmaları anlamında da katılımcı gençlerimize destek verebilsinler
evet.
diye.
Az önceki tarihlere baktığımızda 4 ay kadar mı sürüyor?
Aslında şöyle, projeniz minimum yani en az 5 ay, en fazla 24 ay boyunca sürebilir. Bu proje süresidir. Ama aktiviteleriniz o 3-4 aylık süre içinde olması gerekiyor. Aslında aktif olarak gerçekleştireceğiniz eylemler içindir o sınır. Yoksa normalde projenizi daha uzun tutabilirsiniz. Çünkü bir proje hazırlık, uygulama ve sonrasında da final raporu hazırlama gibi genel itibariyle 3 ana bölümden oluşuyor. Ama aktiviteleriniz evet o 3 ay içerisinde mutlaka gerçekleşmiş
evet.
olması lazım.
Peki yaş sınırınız var mı?
Burada yaş sınırımız da birazcık daha aşağı iniyor. Geçtiğimiz programda bahsettiğimizde 18-30 demiştik. Bu sefer 13-30 yaş arası yine gençler programdan faydalanabiliyorlar. Bu da şu demek oluyor. Bizde işte ortaokul, liseye denk gelen süreçte gençler proje üretebilir ve projelere katılımcı olarak gidebilirler. Fakat tabii ki bir ekip lideri yine başlarında olması kaydıyla ve 18 yaş altında gruplarla çalışırken de eğer proje üreteceklerse mutlaka ailelerden onay alınıyor olması gerekiyor.
Evet, peki okul idaresinden izinle mi gidiyorlar okul
eğer,
zamanına denk gelirse?
Evet, eğer ki dediğiniz çok doğru. Proje okul zamanına denk geliyorsa mutlaka idareden bir onay alınıp o şekilde gidilmesi lazım.
Evet, bunun için de derslerin birazcık iyi olması gerekiyor herhalde. Sonradan telafi edebilmek adına. Peki şimdi neler yapıyorlar gittiklerinde proje kapsamında? Nasıl geçiyor günleri?
Aslında şöyle... seyahat günleri haricinde en az 5 gün, en fazla 21 günlük bir aktivite yapılabiliyor. Dolayısıyla her gün projenin teması neyse o tema çerçevesinde gençlerle bir takım informal eğitim teknikleriyle çalışmalar yapılıyor, aktiviteler. Hı hı. Bu projelerin güzel bir tarafı şu, projenizde mutlaka ve mutlaka bir kültürel gezi ya da kültürel bilgilendirme çalışması eklemek durumundasınız. Mutlaka ve mutlaka gençlerin kendi ülkelerini, kendi kültürlerini tanıtabilecekleri bir aktivite günü ayırmanız gerekiyor örneğin. Hı hı. Yani projeye geldiğiniz zaman informal eğitim teknikleri dediğimiz teknikler, hani herkesin katılımcı olduğu, herkesin bir şeyleri tartışarak ortaya bir takım fikirler sunduğu aktiviteler. Bunun yanında bazı kültürel geziler yapıyorsunuz. Gittiğiniz ülkeyi ve hı hı. şehri tanımak adına ve elbette ki gelen diğer katılımcıların kültürlerini tanımanız için de size bir takım yine ekstra aktivitelerle fırsatlar tanınıyor. Bunlardan da hani maksimum seviyede faydalanırsanız dolu dolu bir hafta ya da işte proje aktiviteniz ne kadarsa geri dönebiliyorsunuz.
Peki nerelerde kalıyorlar? Masrafları nasıl karşılanıyor?
Burada yine Avrupa Birliği hibesi alarak projenizi hı hı. hibelendiriyorsunuz. Yani finansmanını bu şekilde sağlıyorsunuz. Dolayısıyla Avrupa Birliği hibesi de seyahat ve konaklama anlamında zaten size belli kalemlerde ne kadarsa ülkenizin tabii koşullarına bakarak ülkeden ülkeye bu fark edecektir. Araştırıp ona göre projenize yazıyorsunuz ve gelen o hibeye göre siz isterseniz bir hostelde, isterseniz bir anlaşma yapabileceğiniz bir otelde veyahut da yine bir misafir konuk evinde gelen katılımcılarınızı ağırlayabilirsiniz. Ya da gittiğinizde de size bu tip imkanlar sunulacaktır. Burada önemli olan şu, proje yaparken de gittiğiniz zaman da zaten gittiğiniz yerdeki proje üreticileri de sizin ihtiyaçlarınızı, temel ihtiyaçlarınızı gidermeyi karşılamak durumunda ve aynı şekilde siz de buraya gelen katılımcılar için, yani yaptığınız ülkede projeyi yaptığınız yerdeki katılımcılar için hem güvenliği sağlamalı hem de bütün temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri şekilde bir ortamı onlara organize etmiş olmanız gerekiyor.
Evet. Peki birden fazla projeyle katılabiliyorlar mı?
Evet. Hı hı. Eğer arzu ederlerse bir başvuru döneminde birden fazla proje için başvuru yapabilirler. Eğer arzu ederlerse yıl içerisinde birden fazla projeyle başvurup işte Ocak'ta bir proje, yaza doğru bir proje, kışın bir proje kabul edilirse tabii ki komisyon tarafından neden olmasın.
Yani sınırı yok.
Sınırı yok.
Ne kadar isterlerse.
Yaratıcılığınızın el verdiği, öngördüğü şekilde istediğiniz kadar proje üretip başvuruda bulunabilirsiniz. Kabul edilirse hepsini de gerçekleştirebilirsiniz.
Ne güzel. Peki bu başvuruyu nereye yapacaklar?
Yine her zaman olduğu gibi ulusal ajansa, yani kendi bulundukları ülkedeki ulusal ajansa yapacaklar. Bunun için online proje başvuru platformları oluşturulmuş durumda. Dolayısıyla benim ricam herkesten, çünkü her ülkede farklı işleyebiliyor, farklı bir takım detaylar olabiliyor. En güzeli kendi bulundukları ülkedeki ulusal ajansın sayfasına girerek gençlik değişimleri, eylem bir başlığı altında detayları inceleyip projeye başvuru kanallarına oradan direkt ulaşmaları daha sağlıklı olacaktır. Artı ulusal ajansı her zaman, kendi ülkelerinde bulunan ulusal ajanslara her zaman e-mail ya da telefonla ulaşıp bilgi alabilirler.
O zaman o internet adresini verelim.
Evet, Türkiye için UAGO.tr'dir ulusal ajansın internet adresi. Yine kendi ulusal ajanslarının sayfalarını da bu şekilde ulusal ajans diye aratıp girip araştırma yapabilirler. Ayrıca bütün zaten program özellikleri ve başvuru süreçleri hı hı. birbirine benzediği için yine UAGO.tr adresinden de girip Türkçe dokümanları indirip süreci öğrenmek adına çalışabilirler.
Evet, aslında gençler için ne kadar hoş projeler. Peki çok fazla kesinlikle yararlanan genç var mı bu tür projelerden? Yeterince haberdarlar mı daha doğrusu?
Şimdi ben kendim şahsi fikrimi söyleyeyim ilk etapta. Evet. Çok farkında olduklarını düşünmüyorum. Çok fazla gençlerle çalıştığım için böyle bir proje var dediğimde çok fazla öyle mi, böyle bir proje mi varmış, neden bizim haberimiz yok gibi tepkiler aldığım oluyor. Avrupa'da birazcık daha fazla yaygınlaştığını düşünüyorum. Türkiye'de de tabii ki tanınmaya başladı artık. İlk başlardaki gibi değil. Şu anda biraz daha aktifler. Özellikle lisede, ortaokulda öğretmenlerimiz müthiş bir şekilde proje üretmeye ve başvurmaya çalışıyorlar. Bu çok güzel bir gelişme. Ama Bana sorarsanız hala istenilen düzeyde henüz değil. Çocuklarımızın daha çok teşvik etmemiz ve onları proje üretmeye, hani projeye gitsinler, evet katılsınlar ama geldikleri zaman döndüklerinde de kendi projelerini üretmelerine teşvik etmemizin çok faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden hani bu programı yapıyor olmaktan da ayrıca keyif duyuyorum.
Teşekkür hani ederiz, bizim için de bir keyif. Peki belki okullarda okulların açılmasıyla birlikte ki 18 Eylül tarihi itibariyle başlıyor. Belki okullarda böyle bir duyuru yapılabilir çocukların bu tür projeler hazırlaması doğrultusunda. Aynen değil
öyle.
Mi?
Aynen öyle. Şu anda rehberlik servislerinde veya bazı okulların içinde yurt dışı eğitimle ilgili çalışmalar yapan birimlerde bu projelerle ilgili çocuklar bilgilendiriliyorlar. Mutlaka bir ekip lideri olması zorunlu olduğu için de artık öğretmenlerimiz bu konulara daha fazla ilgililer ve araştırıp kendi sınıflarında bir grup kurup projelere başvuru yapabiliyorlar. Belki dediğiniz gibi bu yeni başlayacak olan eğitim döneminde de daha aktif bir şekilde proje üretimi de gerçekleşecektir.
Ne güzel. Hiç gidip gelip dönen gençlerle konuşma fırsatınız oldu mu? Neler aktarıyorlar mesela?
Bu çok müthiş bir tecrübe. Her şeyden önce bildiğiniz gibi artık yabancı dil ihtiyacı, hani bir ihtiyaç olmasının ötesinde hepimizin artık bir yabancı dili olması gerekliliği, bir dünya vatandaşı ya da herkesi anlayabilen, herkesle iletişim kurabilen gençler olabilmemiz anlamında çok önemli. Bunun önemini anlamış olarak dönüyorlar. Farklı bir ülke görmek, farklı bir kültür tanımak onlar için müthiş bir şey. Çünkü başka bakış açılarını görmüş oluyorlar. Döndükleri zaman en çok memnun oldukları şeyler bunlar. Hani evet hemen dil konusuna asılmalıyım, evet hemen farklı kültürler varmış, biraz daha araştırmalıyım.
Ya da yeni bir proje üretip yine gitmeliyim.
Yeni bir proje üretip gitmeliyim veya onları çağırmalıyım. Evet. Onlar da benim ülkemi tanısınlar gibi. Tabii ki daha motive, daha hevesleri yüksek, daha ileriye dönük planları birazcık daha çoğalmış olarak geri dönüyorlar. Bu projelerle ilgili benim en önemli söyleyeceğim şey şu. Özellikle gençlerimiz şu an ne yapıyorlarsa aslında bundan bir 3 yıl 5 yıl sonrası için yapıyorlar. Bugün kendimize ne katarsak aslında kariyer hayatımıza yani kariyer planlamasına başladığımızda bunlar hep bizim için artı olarak geri dönecek. Dolayısıyla evet dil, kültür öğrenmek, yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı tanımak ileride iş yaşantısına da girdiğinizde veya normal sosyal hayatınızda çok fazla kazanım demek. Çok isterim herkesin faydalanıyor olmasını.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim
tekrar. Bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun. Yeni projeleri yine Hayatın Sesleri'nde dinleyicilerimizle paylaşmak dileğiyle diyelim.
Çok teşekkürler tekrar.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Uluslararası Eğitim Programları uzmanı Sayın Gamze Adlı Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyor ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Gibi gecendeki mavi ya da günündeki sarı. Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı. Ben senin yüzündeki çizgi ya da dünündeki anı. Hadi kalk gel, bul bir bahane, birazcık heves, biraz cesaret. İlk günkü gibi duruyor hala kalbin ömürlük bende emanet. Hadi kalk gel, bul bir bahane, birazcık heves.
Türkiye'de saatlerimiz 15.31'i gösteriyor ve biz şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Buket Barlas Vehter var. Merhabalar başkentte.
Ben de merhabalar diyorum sizlere Münih'ten.
Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Buket Barlas Vehter, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bir bomba nedeniyle Frankfurt'ta geçtiğimiz pazar günü 60 bin kadar kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bize neler aktaracaksınız bununla ilgili?
Evet, Frankfurt'taki bir inşaat alanında geçtiğimiz çarşamba günü bulunan bomba günlerce Almanya gündemini meşgul etti diyebiliriz. Tahmin edilebileceği gibi binlerce insanın evlerini terk edip şehrin güvenlik kısımlarına tahliyesini organize etmek gerçekten de büyük bir ön çalışmayı gerektirmekte. Aslında Almanya'da yaşayanlar bulunan bombalardan dolayı sık sık evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Uzmanların tahminlerine göre 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'ya atılan bombaların yaklaşık %10'u atıldıklarında patlamamışlar. Bu durumda savaş sırasında patlamamış olan binlerce bomba ülkenin hemen her yerinde toprak altında hala tehlike saçmaya devam etmekte. Frankfurt'ta pazar günü boşaltılması gereken 1,5 kilometrelik alanda bakım evleri, hastaneler, radyo ve televizyon stüdyoları, üniversite kampüsü ve emniyet müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda konut da bulunmaktaydı. Öncelikle hastaların ve yaşlıların güvenliğinin sağlanması için çok fazla tedbir alınması gerekti. Sabah saatlerinde 60 bin kişinin evlerini terk etmesinden sonra bomba imha uzmanları yoğun bir çalışma başlattılar. İngiliz yapımı olduğu belirlenen bu yaklaşık 2 ton ağırlığındaki devasa bomba akşam saat 6 civarında zararsız hale getirildi. 70 yıl kadar toprak altında kalmış olan bu bomba nedeniyle Almanya'da savaş sonrası gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu böylelikle başarıyla tamamlandı ve Frankfurtlular tekrar evlerine dönebildiler.
Evet, peki teşekkür ediyoruz. Şimdi dünyanın kumdan yapılmış en büyük kalesinden söz etmek istiyoruz ki Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı bu kale. Nasıl gerçekleşti yapımı, neler aktaracaksınız bununla ilgili olarak da?
Evet, Almanya'nın batısında yer alan Duisburg şehrinde 24 Eylül tarihine kadar dünyanın en büyük kumdan kalesi ziyaret edilebilmekte. 16 metre yüksekliğindeki kale geçtiğimiz cuma günü Guinness Rekorlar kitabında yerini aldı. Bir önceki rekor ise bu yılın bahar aylarında Hindistan'da gerçekleştirilen ve 14 metre yüksekliğindeki kumdan kaleye aitti. Duisburg'daki kumdan kalenin yapımına 3 hafta kadar önce yerel bir turizm şirketinin girişimiyle başlanmıştı ve 10 kadar ülkenin sanatçılarının bir araya gelmesiyle yapıldı bu kumdan kale. 3500 ton kumun harcandığı kaleyi şimdiye kadar 180 bin kişinin ziyaret ettiği belirtilmekte.
Evet, şimdi bir başka konudan da söz etmek istiyoruz. Müziğin birleştirici etkisinden. Çünkü Münih'te şehrin 17 farklı yerinde birbirinden ilginç görünümlü sokak piyanoları göze çarpmakta ve müzikseverleri beklemekte. Neler aktaracaksınız bununla ilgili olarak da bize?
Evet, Münih son 4 yıldır sokak piyanoları projesinde yer almakta. Etkinlik geçtiğimiz yıllarda da her yaştan müzikseverin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bu yıl yine şehrin birçok yerinde rengarenk boyanmış piyanolara rastlamak mümkün. Piyanolar Münihli çocuklar, gençler ve sanatçılar tarafından farklı bir şekilde boyanıp hazırlanarak insanların ilgisini çekmeyi amaçlamakta. Böylelikle yaklaşık 3 hafta boyunca şehrin 17 farklı yerinde sokak piyanolarını çalmak veya piyanoları çalanları dinlemek mümkün olmakta. Bazen piyanonun başına oturmuş tek başına müzik yapan birini görmemiz mümkünken, bazen de diğer müzik enstrümanlarının eşliğinde sokak piyanolarının başında harika konserler veren müzisyenleri görmek mümkün. Bu renkli görüntüler ise sadece Münih'e ait değil. Geçtiğimiz yıllarda Londra, Paris, Hong Kong ve New York gibi dünyanın pek çok yerinde projeye yer verilmiş. Şimdiye kadar 55 metropolde 10 milyondan fazla insana ulaşılmış. Projede yer alan piyano sayısı ise 1700 civarında. Sokak piyanoları projesi 2008 yılında İngiliz sanatçı Luke Jerram tarafından başlatılmış. Genelde 3 hafta süreyle yaklaşık 15 civarında piyano ile uygulanan proje, yerel sanatçıların ve çeşitli grupların piyanoları farklı şekillerde boyamaları ile güzel bir ön çalışmaya da neden olmakta. Bütün piyanoların üstünde ise İngilizce olarak "Play me, I am yours" çağrısı yer almakta. "Çal beni, seninim" şeklinde çevirebileceğimiz bu davet tabii ki birçokları için kaçırılmaz bir fırsat olmakta. Şehrin parklarına, meydanlarına, alışveriş merkezlerine, otobüs duraklarına, tren istasyonlarına, kısacası şehrin her yerine yerleştirilen bu piyanolar ise daha sonra okullara, derneklere veya benzeri kuruluşlara bağışlanmakta. Projeyi başlatan sanatçı aynı zamanda insanları birbirleriyle iletişime geçmeleri konusunda cesaretlendirmek amacıyla projeyi başlattığını belirtmekte. Bugünlerde Münihliler ve Münih'i ziyaret etmekte olanlar 17 Eylül tarihine kadar şehrin 17 farklı yerinde yer alan bu piyanoları çalabilmekteler veya müzik yapanları dinleyebilmekteler. Bilemiyorum, çok imkansız bir hayal mi bu, ama kim bilir, belki yakın bir tarihte ülkemizde de sokak piyanolarını görmemiz mümkün olabilir diyelim.
Evet, umarız öyle olsun. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Buket Barlas Vehter. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
Şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğim sigaranın dumanısı. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın.
sanki hiç gitmemiş hep var gibi. Bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanındasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, koparmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasaklar gibi aklındasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın.
Dünden kalanlar.
Sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Konuğumuzu tanıyorsunuz zaten. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, 18 Eylül itibariyle yeni eğitim ve öğretim yılı başlıyor.
Başlayacak, evet.
Ancak biz bugün birazcık daha eskilere gitmek istiyoruz. Eğitim öğretim deyince, evet. Osmanlı tarihinin klasik eğitimi dönemlerine, taht orada babadan oğula geçerdi. Dolayısıyla şehzadelerin doğumları çok büyük önem arz ederdi.
Evet.
Biz tabii ki bugün şehzadelerin eğitiminden söz edeceğiz.
Evet, evet.
Neler söyleyeceksiniz bize bu konuda?
Şimdi her evdeki çocuk artık bir şehzade sayılır. Biraz böyle çocuk erkil bir yapıya dönüyor gibiyiz. O yüzden önemli tabii ki.
Evet.
Hani biz nasıl bugün önem veriyoruz çocuklarımızın eğitimine? Tabii o zaman da hele de şehzadelerin eğitimine çok daha fazla önem veriliyor. Hani belki başlamadan evvel kitabı biraz tanıtmak lazım. Bu yaz için Osmanlı'da Şehzade Eğitimi, Doçent Doktor Cevdet Kırpık'ın yazdığı, gerçekten derli toplu bu konuyla ilgili güzel bir çalışma olmuş. Başlangıcından sonuna kadar bu konuyu ele almış. Tabii biz süre kısıtlılığından dolayı,
evet,
eski Türklerdeki eğitimlerden sonuna kadar gidemeyeceğiz. Sadece klasik dönemi ele, hı-hı, alacağız,
evet,
ve o çerçevede bugünkü konumuzu işleyeceğiz. Şimdi bahsettik şehzade, siz zaten söylediğiniz girişte, gerçekten de ülkenin kaderini belirleyecek olan kişi olabileceği için çok önemli. Onun eğitimi de önemli tabii ki. Ve bir taraftan da ülkenin kaderini belirlemesi de belki o eğitimiyle de alakalı. Yani,
evet,
aslında iki taraflı bir sistem. İyi eğitim görmesi onun diğerleri arasından sivrilerek öne çıkmasına da, hı-hı, neden olabiliyor. Bir takım özellikleri olması gerekiyor tabii ki ülkeyi yönetecek olan kişinin. Bir anlamda baktığımız zaman halife olarak görülüyor. Yani bütün halk da ona emanet olarak görülüyor.
Evet.
Yani padişaha emanet olarak görülüyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir emaneti ele alan kişinin belli özelliklere sahip olması lazım. Baktığımız zaman zaten eski, biraz önce söyledim, hani kitabın başında da zaten bunlardan bahsediyor. Eski Türklerden itibaren bir Türk-İslam devletlerinde de bir hükümdarın sahip olması gereken özellikler var tabii ki. En başta ne olmalı? Öncelikle tabii ki dini emirlere, Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya bağlı kalması. Çünkü Allah'ın, hı hı, o görevi ona verdiğine inanıldığı için bir kere ona sadık olması, Allah'a sadık olması, dini kuralları bilmesi, adaleti sağlaması, halkın refahını ve huzurunu sağlaması, ülke sınırlarını koruması. Mesela evet, hani baktığımız zaman defterdar Sarı Mehmet Paşa'da, hı hı, da bahsediliyor. Gene Kabusname'de bahsediliyor, Koçubey'de bahsediliyor. Hani pek çok kişi kaleme de almış bu özellikleri. Bu özellikleri de elde etmek sadece hani normal bir eğitimle olmayacağı için özel olarak hocalar ve lalalar tayin ediliyor, hı hı, şehzadeler için. Bir kere doğduklarından itibaren öncelikle tabii cariyeler, evet, dadılar, hani bugünkü başta anlamıyla kendi söyleyebileceğimiz tabii ki özellikle de kendi anneleri, kendi anneleri, hatta biraz sonra bahsedeceğiz, sancağa çıkma dediğimiz sancaklara gittiklerinde bile kontrol ediyorlar. Yani hep yanlarındalar. Hı hı. Çünkü şimdi de, bugün de modern eğitim kabul ediyor ki anne çocuğun eğitiminde en önemli unsurlardan bir tanesi. Biri. Dolayısıyla evet, o hep var. Bu özellikleri edinebilmek için gene ilk başta tabii ki ne yapılıyor? Dini eğitimler veriliyor o anlamda baktığımızda. Hani öncelikle büyüklerine saygı, Kur'an öğrenecek, Arapçayı öğrenecek, hani, hı hı, ilk belki sırada gelenler bunlar.
Peki ilk ne başta, zaman başlıyor bu ilk eğitimleri?
İlk eğitimleri şöyle, 5-6 yaşına kadar dediğim gibi annesinin yanında cariyelerle bir eğitim alıyor. Ama daha sonrasında lala tayin edilerek, lalayla beraber hocalar tayin edilerek bir eğitime başlanıyor. Burada da işte Osmanlı'da aslında halkın da uyguladığı ama, hı hı, esasen şehzade eğitiminde gördüğümüz bir okumaya başladığı tören var. Padişahın, şehzadelerin pardon, ilk okumaya başladığı tören Amin alayı ve arkasından da Bed'i Besmele, İ Şerif hatta, yani, hı-hı, öyle önem veriliyor ki Şerife denilen bir törenle okumaya başlıyorlar. Nedir bu? Özellikle bir kere Amin alayı dediğimiz bir grup öğrenci ve diğer katılımcılar eşliğinde, hani erkandan katılımcılar eşliğinde Bed-i Besmele yapılacak yere törenler ve dualarla gitmesi ve çevresindeki kişilerin de amin demesi. Dolayısıyla bu amin denildiği için amin alayı adını, hı hı, alıyor. Okuma yapacağı, yani hocasının önüne getirildiği zaman da besmele çektirilerek, arkasından da Şeyhülislam besmele çektirtiyor ve Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır duasını okuyor. O duadan sonra Elif'ten başlayarak alfabeyi okuyor ve böylece okumaya ilk başladığı tören bu tören olmuş oluyor.
Evet.
Bu törenle okumaya başlamış oluyor. Biraz önce bahsettik zaten, hı hı, hani Arapçayı öğreniyor, Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor, dini ilimleri öğreniyor diye. Çünkü Allah'a sadakat, halka da sadakatini getireceği için buna çok önem veriliyor şehzade, hı, eğitiminde. Ama sadece dini ilimler midir? Hani dini ilimler derken, hı hı, sadece Kur'an-ı Kerim de değil tabii ki. İslam fıkıhı, işte hani başka hadisler, pek çok başka, evet, dini ilimlerle ilgili bilgi öğreniliyor. Çünkü şer'i kararlar verecek yeri geldiğinde bunlara hakim olması lazım diye, hı-hı, düşünüyor eğer yönetici, hı-hı, olursa. Evet. Şimdi böyle de bir ilişki var tabii ki. Ülkenin kaderini belirleyecek olan kişiyi eğitiyorsunuz. Hı-hı. Dolayısıyla sizin seçiminiz de çok önemli. Bu lalaların ve hocaların da seçimi çok önemli. Dolayısıyla
kim rastgele seçiyor peki bu hocaları?
Padişah seçiyor ama lalaları rastgele seçilmiyor. Hı-hı. Hani gene iyi eğitilmiş, güvenebilecekleri. Çünkü lala sancağı gönderdiğinde bütün haberleri de, pardon, padişah laladan alacak. Yani o çocuğun gelişimiyle ilgili, nasıl bir idareci olduğuyla ilgili bilgileri, hatta gittiği yerde ülkenin gidişatıyla, halkla ilgili bilgileri de onlardan alacağı, peki, için çok önemseniyor.
Kim nasıl değerlendiriyor?
Hocaları değerlendiriyor. Evet, hocaları değerlendiriyorlar.
Hocalar da bunun karşılığında ödüllendiriliyorlar herhalde,
tabii ki,
değil mi?
Tabii ki, işte biraz önce bahsettiğimiz, hı-hı, o Bed-i Besmele töreninde bile hocaya bir takım, hem çocuğa hem de hocaya bir takım hediyeler de veriliyor. Hilat giydiriliyor, işte cüzler, elifba hediye ediliyor falan, hı hı, gibi. Şimdi burada kişilerin seçilmesi çok önemli. Hocaların da yeterli olması lazım ki, çünkü sadece dini ilimler değil, aynı zamanda bakıyoruz mesela Fatih'in dil bilgisine baktığımız zaman, şiir bilgisine baktığımız zaman, pek çok padişahın edebiyatla ilişkisine, mahlaslarına baktığımız zaman, pek çoğunun edebiyatla da ilgili olduğunu görüyoruz. Şiirler evet. yazıyorlar. Demek ki hocalarının çok yeterli olması lazım ki aynı şekilde evet. onlara da o iyi eğitimi verebilsinler.
Yani sadece aldıkları eğitimlerin rolü çok büyük. Bütün bunları yapabilmelerinde.
Tabii tabii. Zaten işte yaklaşık ilk yıllarda biraz daha 7-8-10 yaşları gibi. Sonra yavaş yavaş klasik dönemden hani geçişte 17-18 yaşlarına kadar çıkan bir sancağa çıkma dediğimiz durum var. Nedir hı hı. bu sancağa çıkma? İşte Manisa gibi, Trabzon gibi, Konya gibi, Amasya gibi bir takım sancaklara deneyim kazansın diye gönderilmesi söz konusu şehzadelerin.
Peki bu eğitim ne kadar sürüyor? Eğitimin ne kadar sonucunda sancağa çıkıyor?
Bu değişiyor. Ha evet. işte biraz önce bahsettiğim gibi ilk yıllarda, ilk dönemlerde, ilk olan da Orhan döneminde olduğu söyleniyor sancağa çıkmanın. 10 yaşları gibi görünürken gittikçe bu 17-18 yaşlarına kadar ilerliyor. Tabii bunu değiştiren durumlardan bir tanesi de padişahın ölümü ve onun yerine geçecek. Evet. Yani o yüzden tam net bir
yaş ya da
yaş, hani şu yaştır hep evet. öyle çıkılır diye bir şey söylemek söz konusu değil ama aşağı yukarı deneyim kazanması için daha hı-hı. erken yaşlarda gönderilip sonrasında hani ani bir durum olduğunda, padişah öldüğünde çıkabilecek yeterliğe gelmesi amaçlanıyor. Hı-hı. Bunun dışında dini ilimler dışında neler var? Tarih, coğrafya gibi bir takım başka ilimler öğrendiği gibi diğer taraftan ok, cirit gibi bir takım sporlar ve savaşma sanatını da öğreniyorlar. Çünkü ordusunun başında gidecek olan kumandandır sonuçta aynı zamanda evet. padişah. O yüzden savaş sanatında da çok iyi savaşması. Çünkü orduyu sevk ve idare etmesi ve aynı zamanda merkez teşkilatı idare etmesi çok önemli. Yani hı-hı. iki tarafı evet. da hem siyasi kanadı hem askeri kanadı çok iyi yönetmesi gerekiyor. Bu ikisini de öğrenebilmesinin en iyi yolu işte sancağa çıkma. Çünkü sancakta hocalarıyla birlikte hatta tahta çıktıklarında da lalaları ve hocaları hala yanlarında olan pek çok padişah var. Ne yapıyorlar? Orada gittikleri sancakta idareye şahit oluyorlar ve idare ediyorlar bir taraftan. Hı hı. Şimdi o sancakta küçük bir deneyimini görmüş oluyor. Ülke idare etmeden öncelikle bir sancak idare ediyorsunuz. Yani öncelikle hani bir aile idaresini yapmadan ülke idare ettiğinizi düşünün. Hani evet. O anlamda aile idaresi toplumun en küçük bir müessesesi olarak önemlidir. Aslında gerçekten tam küçük bir müessesesidir ve orada başarılı olursanız daha büyük topluluklara da hitabınız, idare etmeniz hem ekonomik hem askeri hem
daha farklı olur.
Evet, siyasi anlamda hı-hı. daha iyi olacağı için öyle düşünüyor. Yani sancakta bir anlamda yaparak yaşayarak bugünkü eğitimde en çok önem verdiğimiz şey bu değil hı-hı. mi şu anda?
Evet.
Hep diyoruz ki yaparak yaşayarak öğrenme diyoruz. İşte şehzadeler aslında dönemin Avrupa'sına bakarak en modern belki eğitimi yapmış oluyorlar. Gidiyorlar yerinde yaparak yaşayarak öğrenmiş oluyorlar. İdarede nelerle karşılaşılıyor, askeriyede ne gibi sorunlarla karşılaşıyor ve o sancakta o sorunları çözerek pişiyorlar aslında. Ham hı-hı. gidiyorlar, pişerek geliyorlar başa. Evet. Ve bunun da gerçekten etkilerini çok iyi padişahlardan görüyoruz. Yani Fatih gibi, Yavuz Sultan Selim gibi, Kanuni gibi gerçekten devrin ikinci Beyazıt gibi padişahlara baktığımızda bu sancağa çıkmanın ne kadar idarede önemli olduğunu, onlara ne tür bir deneyim kazandırdığını hı-hı. görüyoruz. Ve bunun dışında baktığımız zaman aynı zamanda padişahların hep padişahlık dışında, çünkü padişah da olmayabilir, şehzade padişah olmayabilir, ekstra başka mesleklere de işte kuyumculuk gibi, marangozluk gibi, hattatlık gibi hı-hı. başka meslekleri de öğrendiklerini görüyoruz. Yani hepsinin aslına bakarsanız birden fazla becerisi, yeteneği var.
Evet.
Hocaları da çok tabii ki
güçlü. Resim.
Müzik, resim.
Değil mi?
Evet. Yani hani resim tam olarak belki o dönemde bugünkü anladığımız manada yok ama
değil.
Hani
evet.
tesiptir, minyatürdür, belki böyle bu tür sanatlarla uğraşanlar, özellikle de hı hı. hattatlık, özellikle de hattatlık diyebiliriz.
Yabancı dil eğitimi.
Yabancı dil eğitimi, Arapça, Farsça, hı hı. Rumca, Slavca, yani bunlar önemli hı hı. çünkü iletişim, ilişki kurdukları o dönemde baktığımız zaman devletler bunlar ve bilmeleri, evet. O elçilerin getirdiği bilgileri anlamaları çok önemli. Dolayısıyla aynı zamanda da dönemin kaynaklarını da okuyorlar tabii ki, yani okuma yapmaları da söz konusu. Şimdi tabii daha sonrasında ne oluyor? Bu sistem maalesef ekberiyet sistemine geçişle birlikte 17. yüzyılda değişiyor. Bundan sonrasında zaten hoca çok güzel bir isim vermiş bu bölüme. Benim çok hoşuma gitti. Özgürlükten kafese. Hmm. Çünkü sancağa gidiyordu, özgürdü. tabii özgür derken kendisine çizilen sınırlar çerçevesinde özgür ama sonuçta saraydan ayrılıyordu ve başka bir durum görüyordu. O durumun içerisine kendi karar veriyordu. Bunlar çok önemli süreçler. Ama ekberiyet sistemi geldiğinden itibaren 17. yüzyılda ne oldu? Kafes dediğimiz ya da şimşirlik dediğimiz bir sistem geldi. Saraydan neredeyse hiç çıkmadan bir süreç yaşamaya başladılar. Bu maalesef ileride ciddi yönetim sıkıntılarını getirmiştir. Deneyimsiz padişahların tahta çıkması sorununu getirmiştir ve yönetimde büyük bir aksaklığa yol açmıştır. O yüzden hani gerçekten çocuğun eğitimi önemli. Osmanlı'da da bu fark edilerek şehzade eğitimine çok önem verilmiştir. Bir takım değişikliklerle maalesef daha farklı bir yol izlemiştir ama...
Evet. Ama Osmanlı'nın her döneminde önemini ve saygınlığını korumuş.
Şehzadelik müessesesi tabii ki. Evet. Tabii ki. Evet, evet. Aynen öyle. Evet. O şekilde söyleyebiliriz.
Süremizin sonuna geldik. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Gülün Karaba. Haftaya yine birlikte olacağız. Dünden kalanlar köşemizde.
Çocuklarımıza da bu anlamda başarılar diliyorum.
Yeni eğitim yılında. Evet, bugün de sonuna geldik. Hayatın Sesleri'nin yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Hoşçakalın.
Dolayısıyla adımız
Hayatın Sesleri.